Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstadım.
Hocam geçen haftalarda çok güzel konular işledik. Hep böyle sevgi, muhabbet konularına dalmıştık. O konu devam etsin ama araya hocam bir de evlilikle alakalı bir program sıkıştıralım istedim. Çünkü sevgi ve muhabbetin tezahürü kul planında en çok eşler arasında oluyor. Hocam bir de tabii evlilik devamlı azalıyor toplumda maalesef.
Evet.
O da teşvik olsun biraz belki. Ne dersiniz hocam?
Yani zaten ayet-i kerimedeki vurgu önemli. Biz eşler arasına mevedde koyduk diyor Allah. O kelimenin vedud isminden gelmesi, aynı kökten gelmesi, Allah'ın seven ve sevilen olması.
Allah'ı seven Allah'ın sevdiğini sever. Allah da bizim evlenmemizi, aile kurmamızı, eşe sahip olmamızı istiyor.
Evet, yani bir de hani tasavvufta çok vurgulanır ya Üstad, bezme elest. Yani insanlar ilahi aşkı orada aslında aşkı orada tanımış yani bezme elest.
Bize yabancı değil.
Evet, yani insanın varoluşu zaten aşk. Pir İbn Arabi de onu vurguluyor. Biz aşktan sudur ettik, aşktan ortaya çıktık diyor yani.
Bizim anamız aşktır diyor hocam. Evet. Ne kadar güçlü ifadeler bunlar.
Yani evet. Şimdi dolayısıyla o nedenle insanın aşık olması, bu aşkı evlilikte taşlandırması, bunları çoluk çocukla birlikte zirveye taşınması kadar son derece insani bir...
Ve bunları hep Allah sevgisi içinde yapması.
Evet.
Allah'ı severek, Allah'ın istediği şekilde yaparak. İşte Allah diyor ki mesela karı koca arasında biz mevette koyduk. Rahmetli hocam devamının. Mevetteten ve rahme. Rahmet koyduk bir de. Acıma koyduk, şefkat koyduk. Şimdi Allah yani diyor ki bize ipucu veriyor.
Evet.
Evlilik diyor sevgi ve merhamet içindir. Sükunet içindir.
Evet.
Başka bir lites günü ileyha. Sükunet bulmak için. Eve gidince huzur, sükunet, sevgi yoksa bu Allah'ın istediği bir evlilikte değil.
Evet. Ya bir de İbn Arabi pir diyor. Yani hani tasavvufta çok vurgulanır ya. Kadın daha çok cemali isimlerin bir yansıması. Bir kere Allah'ın isimleri cemali ve celali isimler diye ikiye ayrılıyor. Cemali isimler kadın da daha çok tezahür etmiş. Celali isimler daha çok erkekte tezahür etmiş.
İntikam alma, vurma, kırma, savaşma
güç, erkekte. Kudret vesaire. Ama şefkat ve merhamet diyelim ki
anne
kadın tarafında.
Kadında.
Şimdi diyor ki İbn Arabi kadın ve erkek birlikteliği diyor işte bir tevhidin yansımasıdır. Çünkü birbirini bütünlemiş olurlar. Celali ve cemali taraf birbirini bütünlemiş olur. Yoksa salt şefkat ve merhametle gittiğin zaman hayat yürümez. Salt güç ve kudretle gittiğinde gene hayat yürümez. İnsan eğer o 99 ismin tecellisini arzu ediyorsa, Sühreverdi öyle söylüyor, Sühreverdi tarikatının piri. 99 ismin diyor insanda şeyi vardır diyor.
Tesiri
vardır ama insan kalbini açarsa diyelim ki Rahim ismin, Rahman ve Rahim isminin yansıması vardır. Nedir? Şefkat ve merhamet olarak yansıması vardır. Allah'ın Alim isminin yansıması vardır. Bilgi ve bilgelik olarak insanda yansıması vardır. İşte evlilik aynı zamanda bu 99 ismin tezahürüne açık olmayı yolunda bir adım yani o anlamda.
Hocam çok güzel bir konuya değindiniz. Dediniz denge dediniz. Şimdi Mevlana Hazretleri buyuruyor ki yeri gelir diyor babanın tokadı annenin şefkatinin daha faydalıdır.
Evet. Tabii şimdi, tabii.
Anne şefkat tabii. Şunu söyleyeyim hocam. Aileden anne çıktığı zaman aile kalmıyor neredeyse.
Evet.
Yani baba ve evlatları tek başına hocam sevgi o muhabbet var ya o sıcaklık. Anne sıcaklığı olmadığı zaman zor yürüyor hocam yani.
Evet.
Ama baba olmadığı zaman da otorite boşluğu oluyor evde.
Evet.
Gece olan 12'de geliyor eve. Kız bilmem 1'de geliyor falan. Sorumsuz bir anneyi saymıyorlar. Babanın orada bir şiddeti yani yanlış anlaşılmasın burada şiddet savunmuyoruz. Yani otoritesi diye.
Ama tabii sonuç olarak koruma, kollama, insan kendini güvende hissetmesi, çocuğun daha doğrusu güvende hissetmesi o baba imajıyla ilgili yani.
Tabii hocam bu konuları tartışmak çok hassas ama şu kadarını söyleyeyim. İngiltere'de yaklaşık 7-8 sene oldu herhalde. Zenci kardeşlerimiz ayaklandılar. Yakıp yıktılar bütün Londra'yı. Sadece hocam Türk mahallesine giremediler.
Hmm.
Türk mahallesi çünkü bizim aile sağlam, şeyimiz sağlam ya.
Evet.
herkesin oğlu var alt katında, yan tarafında amcası var, dayısı var. Bizim Türkler hocam organize oldular. Bu sürü haline geliyor çeteler şimdi. Çünkü Türklerin mahallesinde özellikle saatçiler, bu bizim kuyumcu dükkanları bize çok düğünlerde altın şey atıyorlar. En çok para da bizim Türk mahallesinde var. Hocam bunlar gelen dayak yiyip kaçtılar. Kaçtı. Bunlar güzel dövdüler. Şimdi yani şiddet deyince yanlış anlaşılmasın. Yani böyle savunma manası söylüyorum bunu.
Evet.
Şimdi ondan sonra bütün o 3-5 ay bütün İngiliz kızları bir Türk olacağız. Türklerle Türk mahallesine taşınacağız diye hocam. Uzunca bir dönem Türklerin orada şeyi oldu. İngilizlerin gönlünde bunlar saltanat kurdular. Türklerin bu yani savunmacı, koruyucu şeyi. Yani hiç kimse hanımını şeye bırakmıyor yani. Orada bir serseri laf ettiği zaman aman polis arayayım falan demiyor. Kendisi bütün gücüyle eşini savunuyor.
Evet.
Şimdi buraya nereden geldik? Yani ailede denge unsuru dediniz. Anne sevgisi, şefkati çok önemli, sıcaklığı. O sıcaklık güneş olmazsa hepimiz buz gibi üşürüz, ölürüz.
Evet.
Ama yeri gelecek babanın da otoritesi ve gücü lazım. Belki o yüzden bugün evlilikler azaldı hocam. Dengesiz bir şey içindeyiz.
Evet, yani şey tabii bir de insanlar kendi cinslerinin rolünü değil de bazen farkına varmadan erkeklerde kadınlaşma, kadınlarda erkekleşme şey anlamında yaşam tarzı olarak kastediyorum yani. Bu tür geçişler olmaya başlayınca bu defa evlilikte dengeyi bulmanın daha zor olduğu bir şeye geliyoruz. Zamana geliyoruz.
Yani eskiden hocam roller daha böyle sabit, herkes rolünü iyi oynuyordu biliyorum.
Evet.
Şimdi bir insan evlendiği zaman kadın acaba erkek rolü oynasam mı diyor. Erkek de acaba kadın mı olsam gibi bir yani böyle bir rol karışıklığı mı, kafa karışıklığı mı?
Yani sonuçta burada aile içerisinde o dengeyi kuracak, koruyacak, kollayacak hem güç ve kudret açısından hem sevgi ve şefkat açısından bir sentez olması lazım. O sentez olmadığı zaman, yemeğin tuzu olmadığı zaman bile tadı olmuyor. Yani
her şey başlıyor.
Bir tuzu yok.
Bir tutam tutulmadı mı?
Olmuyor
en
yani.
En güzel kebap bile adama evet. Hocam tat vermiyor.
Bir de şey tabii gene söz şeye gelir. Narsizme gelir bir ölçüde. Şimdi narsizm ve aşırı bireyselleşme, ben merkezli bir gidişat söz konusu olunca bu defa insanlar, çünkü sevmek şey ister, özveri ister. Sevmek sadece öyle aşkım demek de olmuyor. Onun fedakarlık da ona eşlik etmesi gerekiyor. Tahammülün eşlik etmesi gerekiyor. Umudun eşlik etmesi gerekiyor. Neşe ve coşkunun da eşlik etmesi gerekiyor. Zor zamanlarda direnecek şeye, ızdıraba katlanacak, çileye katlanacak bir enerjiye de ihtiyaç duyuyor yani.
Hocam şuradan bir giriş yapayım.
Bu, evet.
Gazali Hazretleri şimdi evlenmeyi teşvik için bazı ayetler seçmiş. Bu sizin dedikleriniz hocam şu ayetlerde yola çıkarak da belki anlayabiliriz. Diyor ki ilk ayet şu. İçinizden bekarları evlendirin. Yani hocam bu evlenme işinde sorumluluk sadece evlenecek fertlere değil, İslam toplumunda yakınlarına düşüyor.
Evet.
Yani siz dediniz ya sevgi lazım, sabır lazım. Eğer siz bir insanda sevgi, sabır, olgunluk görüyorsanız yani bazı insan kendini tam değerlendiremez.
Evet.
Hani akılları pazara koymuşlar. Herkes kendi aklını bilir. Herkes kendini çok akıllı, çok sabırlı, çok merhametli bilebilir.
Evet.
Önemli olan o özelliklerinizi başkasının bilmesi ve takdir etmesi. Böyle bir durumda hocam evlendirin diyor.
Evet.
Yani hocam bizim evlendirme memurluğu vazifemiz mi var toplumda?
Yani toplumda aslında herkes her şeye katkıda bulunmalı. Bulunabileceği her şeye katkıda bulunmalı yani. Şimdi düşünün ki eğer toplumun, aile toplumun temelinde yer alıyorsa o temel içinde herkesin gayret içinde olması lazım. Özellikle günümüzde çünkü insanlar artık sadece kendi gayret ve çabalarıyla evlenmeleri zor. Anadolu'da ve küçük yerlerde insanlar birbirini tanıyıp bilmesi daha kolay oluyor da büyük şehirlerde bu çok daha zor. Hocam, o nedenle katkıda bulunmak lazım. Ben bu anlamda kendi adıma etrafımda yazar arkadaşlardan epeyce şey var bekar. Tabii umutsuzluk olarak söylemeyeyim ama yani evlendirebildiğim çok az diyelim ki. Yani çok az demeyeyim. Şu ana kadar yok ya. Yok. Hiçbirisine rolüm olamadı yani.
Hocam ben de
ama gene de umudu kesmeden bu arkadaşların evlenmesine katkıda bulunmak için çaba harcarım yani.
Hocam Allah bana o konuda daha böyle fazla bir tecelli nasip oldu.
Yani ne güzel.
Öğrencimi teşvik ettim, evlendirdim. Yani bir kere bana gelip de hocam evleneyim mi yoksa yüksek lisans doktora mı yapayım? Ben şunu söylüyorum. Önce evlen. Sonra ne istiyorsan onu yap.
Yani.
Şimdi evliliği erteleme. Evet. Çünkü bu şanstır. Şimdi sana uygun bir insan karşıdan çıkmıştır. Hayır deme sakın.
Evet. Evet
de. Ondan sonra onunla beraber yurt dışına gezmeye mi gidersiniz?
Evet.
Ne yapacaksınız? Beraber yapın diyorum hocam. Böyle bir, ve elhamdülillah yani 5'i 10'u buldu bu şekilde.
Ne güzel. Bak sizin etrafınızdakiler insanlar. Hocam hangi yaş grubunda? 25'in altı.
Tabii o şansım var.
Benim arkadaşlarımın diyelim ki 35'i geçmiş arkadaşlar yani.
Seçme daha da zorlaşmış.
Şimdi şeye doğru o gençliğin heyecanı, coşkusu, o aşkı besleyecek enerji şeyde var gençlerde. Diyelim ki bugünkü koşullarda 30'una kadar da var diyelim. Ama 30'undan sonra özellikle diyelim ki hocam artık şey hayat durulmaya başlıyor. Ondan sonra evlenme işi çok daha zor hale geliyor yani.
Hocam bir kız öğrencim geldi bana. Dedi ki hocam dedi bana falanca sınıftan filanca talip. Tanıyorum ikisi. İkisi de aynı memleketten, aynı kültür havzasından. Kızım dedim hemen kabul et dedim. Çok iyi bir öğrenci. Onu da tanıyorum. Çok dedim mutlu olursunuz inşallah. Sonra dedi ki evlendiler. Çok da mutlu oldular. Çocuklar oldu falan böyle. Güzel bir aile kurdular. Örnek bir aile kurdular.
Maşallah.
Sonra kızımız bana bir gün dedi ki hocam dedi ben sizden şunu duymak istiyordum. Yani evlenmek istemiyordum esasında o anda. Sizden şöyle bir şey beklerdim. Ya kızım sen deli misin evlenecek?
Git yüksek lisans yap,
doktora yap, profesör ol falan. Yani önüme başka hedefler koymanızı beklerken sizden böyle bir cevap hiç beklemiyordum ama iyi de o cevabı bana verdiniz. Çok mutlu oldum. Hatta hocam bu öğrenci kardeşimin dersleri biraz kötüydü. Sonra evlenir dersleri de iyi oldu.
Ne güzel.
O, bir üst sınıftaydı o beyefendi.
Derslere destek oldu demek.
Çok güzel yardımlaştılar. Birbirlerini acayip beslediler. Yani herkes ne varsa ortaya koydu. Onda Arapça, bunda İngilizce, onda ne bileyim işte diğer ilimler. Ve hocam çok örnek bir aile kurdular. En son yani bir oğul erkek evlatları oldu. Onu daha iyi ortamda yetiştirmek için şehir merkezinden ayrılıp biraz daha dışarıda ama bahçeli ev tuttular.
Oo ne
yani,
güzel.
Bu kadar ileri görüşlü bir aile kurdular. Rabbim hamd ediyorum hocam yani böyle uğraşıyoruz. Çünkü hocam insanlar evlenmek istemiyor. İsteyenler de nasıl evleneceğini bilemiyor.
Aynen.
Kimse kimse yardım etmiyor.
Evet evet. Yani bir kere evlilik konusunda şeyi kaçırmamak önemli diye düşünüyorum hocam. Zamanı kaçırmamak. Bizim zamanımızda üniversiteyi bitirenler birkaç yıl içerisinde evleniyordu. Bu şu demek yani 25 olmadan bizim kuşak çoğunlukla evleniyordu. Bu sonradan 30'lu yaşlara doğru sarkmaya başladı. O da diyelim ki hani iş hayatına yerleşme, belirli bir kendi ayakları üzerine duracak noktaya gelmek açısından belki kabul edilebilir bir şey ama 30'undan sonra sarkıtıldıktan sonra artık o aşkı besleyecek enerji pek kalmıyor benim gördüğüm.
Evet.
Yani hem şeylerde kızlarda hem erkeklerde bu geçerli oluyor. Hele hele kızların yaş ilerledikçe kızların evlenme şansı azalıyor. Erkeklerin artıyor ama erkekler de evlenmek istemiyor. Öyle garip bir durum var. Onun için bazen takılıyorum şeye arkadaşlara. Evleniyorsanız zamanında evlenir. Sonra piyasayı kaybedeceksiniz
hocam,
yani.
Hocam şimdi o zaman ben bu ayete şimdi huzurumda yeni bir yorum getiriyorum.
Evet
Allah
hocam.
Allah Teala taksiratımı affeylesin hata yaparsam. İçinizdeki bekarları evlendirin ayeti o zaman şu son tahlilden sonra evlenmeye ikna edin.
Tabii
gibi de algılanabilir.
Evet evet.
Adamın
kesinlikle.
İşi var. Güzel ahlakı var. Sabırlı güzel örnek bir insan. Ama bekar geziyor.
Evet.
Ya kardeşim sen niye bekar yaşıyorsun? Ya
evet.
Hocam işte ne gerek var artık yaşımız olmuş 35. 40'a merdiven dayadık. Ondan sonra zaten 50-60 derken. Yok kardeşim olur mu?
Daha yani bir ömür o sana. Yani.
Allah
evet.
Yani niye tek başına yaşıyorsun ki? Hatta hocam bizde bir söz var. Yalnızlık Allah'a mahsustur.
Evet evet evet.
Yani yalnızlık. Hatta hocam bu... İlk Hicri 3. yüzyılda yaşanmış Ebu Zeyd Belaki diye bir şahıs var. Bunun eseri tercüme edildi. Neydi kitabın? Masalihul Ebden, bedenlerin ve ruhların iyi olmasının sırları gibi bir eseri vardı. O diyor ki hocam, yalnız kalmanın diyor birkaç tane geçerli şey sebebi vardır. Bunun dışında yalnız kalmak yasaktır gibi bir şey söylüyor. Bir işe konsantre oldunuz, bir tez yazıyorsunuz, kafanızda bir proje var, kitap yazıyorsunuz. Yani size hocam helal olsun.
Evet.
Bir ay geceleri yalnız kalıp kitapla, kompütürle meşgul olmak.
Evet.
İkincisi hocam ibadet. Yani Allah'ı çok seviyorsun, halvete girdiniz, 40 gün hiç problemsiz. Bu ikisi dışında diyor hocam, yalnız kalmak sağlıksızlıktır. İnsanın sağlığını bozar. Akşama vardınız, soğuk bir ev.
Evet.
Ondan sonra böyle girdiniz.
Sohbet yok, muhabbet yok.
Nasılsın diyen yok, hasta mısın, üşüttün mü diyen yok.
Ya bir otel odasına gitmekten bir farkı yok. Ev değil orası yani. Orası hocam, bir otel odası gibi
hocam,
bir şey.
Hocam ispat etmişler, evli çiftler daha uzun yaşıyor.
Hmm.
Bunu böyle bir araştırma biliyor musunuz hocam? Ve şöyle araştırmam sonucu, yaklaşık yani %10 kadar bir ömürler daha uzun.
Evet.
Sebebi de şu, diyelim ki hocam hasta olduk, eve gittik, ilacı aldık. Ben çok ihmal ederim mesela ilaçları. Hmm. Bir gün kullanırım, 10 gün ondan sonra aklıma gelmez. Eşiniz gelip hemen ilacı size bunu kullanmanız lazım diyor.
Evet.
Veya bir hanımefendi düşünün, gece 3'te hasta oldu. Kocası diyor ki yürü doktora gidiyoruz diyor. Acil servis alıp götürüyor. Ama tek evet. başına hanım, yani bazen gücü yetmez. Bazen psikolojik olarak korkabilir sokağa
evet,
çıkmaktan.
Evet.
Olur mu? Olur yani.
Geçen söz etmiştik ya hocam, İngiltere'de 8 milyon insan yalnız yaşıyor ve İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kuruluyor.
Demek ki o yalnızları çaresiz.
Yani o da nüfusun %10'u demek. Yani hakikaten dehşet bir rakam ve sonuçta kimseye yarayan bir şey değil. İkna kısmına şunun için şiddetle katılıyorum hocam. Mesela arkadaşlar bana göre, benim etrafımdaki kişisel çevremdeki arkadaşlardan söz ediyorum. Bekarlar evlenmek istiyorlar ama ben diyorum ki siz artık öyle bir noktaya gelmişsiniz ki nasıl evliliği krize girenler gidiyor aile danışmanına ya da psikoterapiye, ne için? Evliliklerini kurtarmak için, oradaki pürüzleri gidermek için. Siz istiyorsunuz ama içinizde o evliliği engel olan, ayak bağı olan şeyler de var, problemler var. Bir aile danışmanı, bir psikoterapist etmesi lazım. Sizin önünüzdeki, kendi kendinize kurduğunuz o engelleri kaldırması lazım.
O zaman
yani.
Hocam yani aile terapistlerine, sadece evliler değil.
Evlenmek için de gitmeleri lazım yani. Hocam, ben birkaç arkadaşa takıldım, dedim ya siz yanlış yapıyorsunuz. Hep krizdeki evliliklerle ilgileniyorsunuz. Bir de evlenmek isteyenlere bir şey açın yani.
Hocam zaten bir insan kendi başına kaldığında düşünce şekli negatif oluyormuş %75 oranında.
Hmm.
Yani kötüleri görüyorsunuz, kötü haberler okuyorsunuz. Kastede o ayrılanlar, birbirini dövenler. Ya bunlar toplumun belki binde biri.
Evet ama öne çıkıyor.
Binde 999 haber olmuyor ama
evet.
Çok mutlu huzurlu aileler var. Ailesi için fedakarlık yapan anneler var. Ailesi için canını veren babalar var. Çok güzel evlatlar var. Akşam böyle bir sofra etrafında huzurla, mutlulukla yemek yiyen nice yüzlerce ailemiz var.
Evet.
Tabi buna hiçbir haber değeri yok hocam.
Evet.
Ama bir zalim erkek hanımını dövüyor çocukların önünde, hatta vuruyor, yaralıyor. Ertesi gün bütün gazeteler bunu yazıyorlar.
Evet.
Veya bir kadın bu sefer tam tersi kötü bir iş yapıyor. İnsana diyor ya niye evleneyim kardeşim? Evlenip de başıma belamı bulacağım şimdi.
Evet.
Senin gördüğün örnek binde bir. Binde 999 iyiydi. Niye o binde bire bakarak
karar veriyorsun.
Vazgeçiyorsun ki.
Yani aslında içindeki o gizil şeyler var. Gizil kaygılar var, korkular var. Onlar bir de sonuç olarak evlilik bir şey gerektirir, özveri gerektirir. Şimdi o kadar fazla bireysel yaşıyor ki yeni büyük şehirlerde, bekar kategorisinde
hesap
olan.
Hesap vermek istemiyor.
Ay kimse yani hesap vermek istemiyor. Geliş gidiş saatleri. Ben diyorum ki şimdi arkadaşlara, siz diyorum önce evliliğin cazibesini hissediyorsunuz, yaklaşıyorsunuz evliliğe. Bazı girişimler de oluyor falan. Sonra iş ciddiye binince bakıyorsunuz ki evliliğin bir de külfetleri varmış. Yahu külfetsiz nimet olur mu? Elbette külfeti de olacak yani. Çünkü nimeti var bunun yani. Şu anda o nimetten mahrumsun yani.
Yani eve gittiği zaman sıcak bir çorba, güzel bir sofra, sıcak bir yüz.
Sohbet var, muhabbet var, yoldaş var, hayat arkadaşı var. Yani bütün bunları nerede bulacaksın yani?
O yüzden hocam inşallah bu ayet-i kerimeleri hakikaten yine okumaya devam edelim. Yani ben şimdi bu yeni bir yorum getirdim hocam. Siz de bunu destek verdiniz.
Kesinlikle.
Bekarlar hocam cebimizden para verip belki sen git bir... Ama hocam tabii aile terapisti de Müslüman bir terapist olacak ki.
Tabii öbürü başka türlü.
Boş ver hayatını keyfince yaşa demeyecek yani.
Evet.
Kardeşim,
evet.
Olmaz. Sen kaç yaşına gelmişsin? Bu dünyadan bir arkanda evlat bırakmadan, sana Fatiha okuyacak bir evlat bırakmadan, güzel bir eser bırakmadan, aile huzuru tatmadan ölmek Allah'ın verdiği nimete nankörlüktür.
Ya kim mesela bir çocuğu gördüğünde, bir bebeği gördüğünde böyle bir heyecan, bir coşku, bir sevinç dolmuyor işte. Düşünsenize o sizin kendi çocuğunuz olsa yani ne kadar insana bir yaşam enerjisi yükler yani.
Hocam bazen çocukları doktora götürüyoruz. Doktor sırasında bütün anneler böyle muhabbet içinde.
Evet.
esasında normalde o 3-5 hanım belki başka bir doktorda olsalar, çocuk doktoru değil de atıyorum dahiliyede denk gelseler birbirlerini konuşmuyorlar. Ama çocuklar var ya, o masum yavrular.
Evet.
Onlar bile anneleri veya yabancıları birbirine kaynaştırıyor. Nasıl bir sevgi, muhabbet enerjisi var ki çocuklarda.
Evet.
İki yabancı insan onların hatırına dost oluyor.
Evet.
Doktor kuyruğunda. Hocam şimdi programımızın son bölümünde içinizden bekarları evlendirin ayetini okuduk Nur suresinde. Sonra ben de dedim ki evlenmeye ikna da edelim.
Evet.
Bunları terapiste bile gönderelim icabında. Ama hocam şu da var yalnız. Ben bazen engel olduğumda oldu. Yani şöyle bir durum oldu. Bir öğrencim geldi. Öyle şeyler anlattı ki nişanlanmış. Hatta hocam bana düğün davetiyesi getirmiş. Davetiye basmışlar. Annesiyle beraber geldiler. Öyle şeyler anlattı ki nişanlısıyla alakalı. Ya dedim sizin evlilik daha başlamadan bitmiş. Yani insanın en güzel günleri söz ve nişan günleridir. O tanıma süreci ya biraz daha.
Evet, evet.
Siz bu günlerde bu kadar istismar, bu kadar hakaret ve yani psikolojik baskı gördüyseniz eşinizden veya eşiniz olacak o adamdan, dedim siz bu işten vazgeçin. Ve bu öğrencim de hocam evlenmekten vazgeçti. O da şimdi çok dua ediyor bana. Hakikaten sonra o arkadaşın çok daha kötü bir insan olduğu ortaya çıktı yani. Yani bu hanıma şöyle 5. kattaki söyleyin asansörsüz bir şeyde apartmanda yaşıyor bunlar. Ondan sonra karpuz taşıtıyor, 10 kiloluk karpuzu. Kendi taşımıyor, hanımefendiye taşıtıyor. Kızcağızın yani paralarını filan istismar etmeye kalkıyor. Daha evlilik olmamış. Hani ver 3.000, 5.000 lira, ver 10.000 lira. Kız tarafı yurt dışından gelmiş. Hafif böyle Türkiye'yi çok tanımıyorlar. Böyle bir saf tarafları çok fazla. Yani yurt dışında evleri, barkları. Türkiye'ye gelince tabii böyle hani
her şeyin güllük gülistanlık olduğunu düşünüyor.
Onun dışında hocam elinizde para da olsa birine teslim ediyorsunuz. Ya Ali Zah hocam bana yardımcı olmadan bir ev alsak, bana bir eşya alsak, tanımıyorum ben çevreyi. Ha bu da hazır bunları buldu ya şimdi böyle saf tertemiz. Getirin paraları, ben onu sizin adınıza güzel yatırım yaparım kendi nefsim adına gibi. Engel oldum yani. Dedim bak bu dedim daha başlamadan bitmiş bir evlilik. Yani şimdi söz, nişan en güzel pembe günlerde bunu yaşıyorsanız yarın dedim yani evliliğin o meşakkatli sıkıntılı günlerinde neler yaparsınız birbirinize düşünemiyorum diyerek inşallah o kardeşimiz daha güzel bir evlilik de yaptı, onu da söyleyeyim. Şimdi hani hem teşvik etmek lazım. Gerçi daha sonra gelecek bu ama adam çok kötü ahlaklısa ona da engel olmak lazım. Geçen bir haber okudum hocam, hala kızıyorum. O yani biz buna niye engel olamıyoruz toplum olarak? Bir adam bir evleniyor, bir hanımı öldürüyor. Şiddet şişesi bir adam.
Evet.
İkinci hanımı alıp onu da öldürüyor. Üçüncüyü alıp onu da öldürüp hapse giriyor tekrar.
Yani.
Şimdi burada kadınların da kabahati var.
Evet.
Toplumun
evet.
da kabahati var tabii. Yani sadece hanımlara yüklemeyelim.
Evet.
Hepimizin kabahati var. Devletin de kabahati var.
Kesinlikle.
Ya kardeşim bir adam bir hanımı, hani bir kere cinayet hiçbir zaman cinayetin şişesi olmaz. Gerekçesi olmaz. Hiçbir şekilde olmaz. Ama hani kör şeytan derler. Adam öldürmeyi kastetmemiştir. İtmiştir, kadın düşüp ölmüştür. Veya kadın itmiştir, erkek düşüp ölmüştür. Hani?
Evet.
O bile yani bence hiçbir şekilde affedilemez de. Ha diyelim ki ya adam hata yaptı, pişman oldu. İkincisini yapmış.
Bir de üçüncüyü yapmış.
Ya şimdi bu adama devlet niye engel olmaz? Toplum niye engel olmaz? Anası, babası, kardeşi. Oğlum sen evlenme. Sen şiddet taraftarı bir adamsın.
Evet.
Sen eşlerine zarar veriyorsun. Git bekar işe demese iyi olmaz mı hocam?
Yani bir şey olması lazım sonuçta ya bir katille evlenmek yani insan aklına nasıl geçebilecek bir şey yani?
Tabii o yüzden yani evlendirin derken icabında engel olmak da yerine göre
lazım bu böyle durumlarda ya da şizofrendir, paranoid tiptir, mitomanidir. Şimdi benim tanıdığım birisi var mesela 3. evliliğini yapmış 45 yaşlarında bir eleman ama bildiğin mitomani yani yalan makinesine dönüşmüş.
Ya bu adam evlense kime ne faydası olur?
Çalıştığı iş yerlerinde en fazla bir ay çalışabiliyor yani. En fazla bir ay çalışabiliyor. Şimdi bu insana mani olmak gerekiyor yani.
Veya,
engel olmak gerekiyor.
Veya onun tanımayan birisi
bu arada üç eşini de idare ediyor kendince yani. Hani boşanıp evlenmiş falan değil yani. Üçünü de kendince idare ediyor.
Ama nasıl idare ediyor? İşte yani kör topal derler.
Yalan, oralarda. Dolan, üç kağıt her şey. Yani Yani hiç öyle ruh böyle şimdi mitomani olan bir insan, şimdi zaman zaman evlilikler oluyor. Diyelim ki ruhsal hastalığı var ama bu gizleniyor.
Veya hocam çocuk uyuşturucu kullanıyor, anne babası söylemiyor.
Hatta şöyle de oluyor. Bazı aileler, ya bu özellikle erkeklerde genellikle bu tür şeyler oluyor, aşırılıklar. Ya bunu iyi bir kızla, dindar bir kızla evlendirelim de o bunu yola getirsin.
Yani.
Şimdi onu, ya şimdi diyelim ki uyuşturucu kullanıyor, başka şeyleri var, hastalıkları var. Ya önce bu kendini bir iyileştirsin bakalım yani.
Evet. Hocam geçen bu geçenlerde demiştim size, hani bir uyuşturucu kullanan ekiple tanıştık. Onların tecrübelerini dinledik, yani biz de yardımcı olalım. Dedim bu uyuşturucu kullananların evliliğe bakışı nasıl? Dediler hocam çok iyi. Ben de dedim sevindim mi? Demek ki de bunlar evlenip yeni aile hayatı kurmak istiyorlar falan. Hani kendilerini yeni bir şeye vermek istiyorlar. Meğer hocam tam tersi. Bunlar düğünde gelen takıları bozdurup
uyuşturucuya yatırmak için,
kullanmak için evlenmeyi çok istiyorlar.
Vay.
Yani babası diyor ki oğlum seni evlendireyim mi? Tabii baba evlenmeyi çok isterim diyor. Belki değişirim falan diyor. Babasını da kandırıyor. Onunla zavallı bir hanımla evleniyor. Ve ters de olabilir. Bazen uyuşturucu kullanan bir kadın da olabilir hocam. Burada yani şunu söyleyeyim hocam. Bizim bu konuşmamızı lütfen dinleyicilerimiz cinsiyeti algılamasın. Yani biz genel konuşuyoruz.
Evet.
Kadın da olabilir, erkek olabilir.
Tabii tabii.
Etmez.
Daha çok erkekler olduğu için söylüyoruz yoksa.
Bazen hocam kadınlarda da oluyor bunlar.
Tabii.
Şimdi babası seviniyor diyor, çocuğum diyor uyuşturucu kullanıyor ama artık herhalde evlenince vazgeçer. Ailesini sever,
var.
Ailesine bağlanır. Kızım inşallah gelinim diyor, oğlumun hayatını kurtarır. Böyle büyük bir aşk ve şevkle bir masum kızı buluyorlar. Ama söylemiyorlar da yani. Bir kere bence bu tür aileler evlatlarını tedavi ettirmeden evlendirmemeli.
Kesinlikle.
Önce tedavi ettirecek, ondan sonra.
Çünkü öbürüne de uyuşturucuyu bulaştırabilecektir
hocam,
yani.
Hocam buluşmaktan çok o insan hayatını bitiriyorlar.
Evet.
Yani iki uyuşturucu kullanan olsa ikisinin hayatı mantar olacak.
Evet.
Tamam da. Zavallı,
burada birisi
bir
he.
İnsan. Şimdi hocam peki dedim eşinize karşı bir sevginiz, muhabbetiniz var mı, oluyor mu? Hocam hiç alakası yok. En ufak bir sevgimiz, muhabbetimiz olmuyor eşimize karşı. Tek derdimiz o düğünde gelen takıları bozdurup uyuşturucu kullanmak dediler. O zaman hocam evlendirin ayetinden evlendirmeyin manası da çıkar. Eğer bu adam, gerçi İmam Gazali bunu sonra açıklayacak. %100 zulmedeceği kesinse eşine. Kadın olsun erkek olsun. İşte uyuşturucu kullanıcısı, şizofren, alkolik.
Veya öfke kontrolü olmayan tipler var.
Öfke kontrolü olmayan, daha dün okudum hocam. Yani çocukları kucağındayken hanımını, kayınvalidesini kayınbilerden vurmuş bir adam. Ya hocam nedir Allah aşkına
yani,
bu öfke patlaması ya? Ya çocukların gözü önünde. Ya nasıl insan vurmak çok kötü bir şey. Ya insan nasıl canlı bir varlığı öldürebilirsin ya? Boşanabilirsin.
Yani.
Ondan sonra hocam tabii Türkiye'de şunu da söyleyeyim yani. Bazen bu efendim dernekler işte bazı dernekler işte cezalar hafif. Bence hocam burada tek cezası olacak bunun, kısas cezası. Yani kısas olmadıkça hocam bunlar engelde olunmaz yani. Çünkü adam diyor ki 3-5 kişi vururum. 5-10 sene diyor paşa
yatarım.
Paşa. De hocam paşa paşa.
Paşa paşa yatarım.
Yani çünkü orada psikolojik üstünlük kendisinde. Yani ben bu kadını kötü olduğu için vurdum.
Bir de arada af çıkar diyor.
Hapise girdiğim zaman da hocam bunlar tabii şey karşılanıyorlar böyle bir kahraman gibi.
Evet.
İşte şu davadan dolayı hanımını, çoluğunu, çocuğunu falan doğramış. Millet hocam çekilip kenara çekiliyor.
Bu çok kuş, psikopat.
Kuş ağası oluyor bunlar. Bunlar hocam böyle psikolojik bir şey de veriliyor. Üstünlük. Adam çıkınca yine yapıyor aynı şeyi.
Evet.
Yani şuradan geldik hocam. Yani evlendirin emrini eğer yeterli şeye yok, sahip değilse ahlaka efendim şeye evlendirmemek gerekiyor o zaman.
Evet.
Evet. Şimdi hocam ikinci bir ayet-i kerime. Yine hocam bu çok bize ışık verecek bir ayet-i kerime. Kocalarına dönmek isteyenlerin evlenmelerine mani olmayın. Hocam İslam'da biliyorsunuz boşanma 3 kere. İlk boşamadan sonra yani tekrar kız istemeye falan gerek yok. Nikah tam bitmiyor. Geri dönebiliyor.
Evet.
Boşanmış olan hanım eski eşine. Üçüncüsünden sonra dönemiyor artık. Şimdi bazı aileler kızlarının geri gitmesini istemiyor hocam. Ben bunu şöyle fark ettim. Toplumda şöyle bir hastalık da var maalesef hocam. Şimdi siz çok varlıklı bir ailesiniz. Bir tane kızınız var evde. Kızınız çok böyle şen şakrak size hizmet ediyor. Yemekler, çaylar, kahveler. Beraber dünyayı geziyorsunuz falan. Bazı anne babalar hocam farkına varmadan kızlarının evliliklerine engel oluyor. Veya doğru, erkek de olabilir. Ama hocam farkında değil hiçbir. Yani bunu kasten kötü niyetli kızım bekar kalsın da bana hizmetçi olsun değil. Yapmıyor. Abi
bilinçaltı harekete geçiriyor. Hep mani oluyor. Bir şey buluyor. Bahane
bilinçaltı
buluyor.
Diyor ki bu kız bu evden giderse bu ev çöker.
Evet.
Bu evde ışık kalmaz, güneş kalmaz. Hizmet eden de kalmaz.
Hep daha iyisi karşına çıkar diye taliplerini geri çevirtiriyor
yaşlı
yani.
Yaşlı baba, yaşlı anne, hasta. İmkanları çok geniş. Kızım diyor ya bu oğlan ama diyor biraz diyor yani falan tipi bozuk diyor. Ama bunun da işi çok kötü canım diyor. Bu da sana zulmedebilir. Hep kızlarını evet, korkutup hocam. Tabii kız evladı yani dıştaki hayata da bilmediği için.
Evet.
Bilmiyorum hocam, ben çok gördüm etrafımda bu şekilde.
Böyle bir de şey ya, bizde böyle olumsuz konuşma modu çok fazla yani. İnanılmaz derecede fazla. Geçenlerde yargıçlık yapan bir arkadaşı aradı. Bir avukat ona talip. Şey diyor, acaba gerçek mi? Ne kadar zamandır talip? 2 yıldır. Ya adam 2 yıldır senin peşinde koşuyorsa bu adamın daha yalan şey olur mu yani?
2 senedir peşinde.
2 senedir peşinde.
Adama bir şans ver.
İkisinin de ikinci evliliği şey dedim yani, en azından ne yapman gerekir? Bir şans vermen gerekir. Bir bakman lazım. Bir muhatap olman lazım. Geçenlerde düğünleri oldu. Allah mesut bahtiyar eylesin yani.
Hocam bazen tersi, evin oğlu yine anne baba hocam, bazen bizim Türk toplumunda aşırı bağımlılık oluyor evlada. Yani biz Türkler hocam evladımız üzerinden yaşıyoruz. Kendi olamadığımız mesleği oğlumuza doktor yapıyoruz biz. Evet. Olamadıksa ben işte illa mühendis olacaktım, olamadım.
Sen ol.
Zorla oğlumuzu mühendis yapıyoruz. Zorla onu istemediği kızla evlendiriyoruz. Çünkü gelini biz veya işte damadı kızımız veya oğlumuz için değil de kendimize göre değerlendiriyoruz.
Evet.
Ondan sonra çocuk mutsuz olup boşandığı zaman da oğlum hadi sen bir daha evlenme. Ne olacak? Kal biz sana bakarız. Ya bu yani İslami ve ahlaki bir şey değil.
Çok bencillik yani bu.
Yani bu kız evladı için de geçerli. Erkek evladı için de geçerli. Hani bazıları hocam başından atmak istiyor evladını. İlk evet, gelene vereceğim seni diyor. Hakikaten de veriyor maalesef. Hiç arayıp soruşturmadan. Bazısı da seni kimseye vermem.
Evet.
Yani ailemiz ancak böyle beraber daha mutlu, daha güzel. Bu çocuk üzerinden yaşantıyı hocam bırakmak lazım. Eşler birbiri üzerinden yaşamalı. Hatta tabii en güzeli Allah için yaşamak. Ama en azından hani karı koca birbirine muhtaç.
Evet.
O devam edecek. Ama çocukla şeyimiz bir yerde, yine onun annesiyiz, babasıyız, o bizim canımız, ciğerimiz ama onun da yeni bir ev yuva kurmasına hocam
mani olmak çok büyük yanlış. Yani.
Hocam şu belgesel, anlatsa belgeseller de var. Aslanlar masada ne yapıyorlar? Yetişen kovuyorlar
yani,
değil mi hocam?
Tabii yani mesela erkek aslanlar, yani yavru aslanlar, erkekler büyüdüğünde belirli bir ergenlik çağına ulaştığı zaman artık şey yani evlenme zamanı geldi. Ondan sonra bakıyorsunuz şey, anneler tepki vermeye başlıyor. Gönder bunu diye. Baba sonra bir zaman geliyor, pençesini gösteriyor yani.
Kendi evladını kovuyor sürüden.
Kendi evladını kovuyor. Şimdi biz şimdi kendi ayaklar üzerinde durması lazım, hayat kurması lazım. Şimdi aile içerisinde kaldığı zaman hayat kuramayacak. İlk bakışta kötü bir şey.
Hocam herhangi bir kuş yuvasında 10 nesil kuş yavruları duruyor mu Allah aşkına?
Evet, hepsi.
Her kuş çifti. Evet. Her sene yavruluyor. O senenin sonunda yavru kuşlar büyüyüp uçuyor. Seneye yani hiç, o da kendi yuvasını kuruyor.
Evet.
Yoksa, siz hiçbir yuvada yani 5 tane leyleğin gördünüz mü hocam?
Öyle olsa o zaman zaten leylekler devamını getiremeyecekti yani.
Hatta hocam birbirlerini de yerler.
Yani.
Yani birinin yavrusunu diğer
diğeri
yer.
Tabii. Onun için hayat devam etmeli. Akışkan olmalı. İnsan bazı şeyleri zamanında yapmadığında o anda diyelim ki kendi ayakları üzerinde duruyor ama ileride o boşluğu daha fazla, daha derin bir şekilde hissetmeye başlıyor yani. Diyelim ki 25-30 yaşlarındayken sosyal çevresi çok geniş, hayat dinamik, enerjisi yüksek.
Üniversiteyi bitirmiş pek çok arkadaşları var.
Var vesaire. Dolayısıyla şey çok fazla oluyor. ilgi, alaka, gezme, tozma, meşgale vesaire. Ama 30'lu yaşlarda belirli bir şey oturuyor, dengeye oturuyor ama bu defa bakıyor ki herkes kendi ailesine dönmeye başlıyor. Şimdi geçen bir tane arkadaş şey dedi. Ya dedi, bir baktım hiçbir arkadaşım kalmamış. Herkes evlenmiş diyor, tamam mı?
Bu sefer
eskiden hep beraber olduğumuz arkadaşlar. He, ben diyor yalnız kalıyorum diyor. Şimdi gidiyorum, evlerine gidiyorum. Hepsinin çoluk çocuğu var diyor, tamam mı?
İki saat sonra ne zaman gidecek bu amca evine diye.
Yani veya şey için, bu teyze ne zaman niye geldi buraya yani.
Yani.
Dolayısıyla şey, zamanında yapmak gerekiyor yani.
Hocam o zaman demek ki birinci ayet-i kerime evlendirmeyi teşvik ediyor. İkincisi de mani olmayın. Yani hani evlendirmediniz, çocuğa yardımcı olmadınız. Ya hiç olmazsa çocuğa psikolojik olarak engel olma.
O nasıl oluyor? Ya işte sözde engel olmuyor ama bir sürü şey saymaya başlıyor.
Yani hocam üç tane olumsuz bir şey gösterince tabii çocuk korkar. Tabii, tecrübesi yok, hayat tecrübesi yok.
Yani
parası pulu yok cebinde. Annesi zaten babasından bağımlı.
Bizim insanımız zaten şeydir, böyle kuruntuludur. 40 tane kuruntu olur. Şimdi bazen arkadaşlar soruyor. Ya diyorum, siz böyle anne babaların sizin için doğurduğu bir çocuk arıyorsunuz. Şey, bir kız ya da bir erkek arıyorsunuz. Öyle bir şey yok.
Yani ısmarlama değil bu. Özel ısmarlama.
He.
Vücudunuza göre kıyafet.
He.
Böyle bir şey yok.
Yani orada sen diyorum ki seveceğin bir tane özellik arayacaksın. Seni çarpacak bir tane özellik. Geri kalanını artık zamanla seversin yani.
Hocam şöyle Fatih.
Ama o özelliği olsun, bu özelliği olsun, şu özelliği olsun. Ondan sonra 40'ı bulursun, hatta 50'yi bulursun. Bazı arkadaşlarım 40'ından sonra evlendi. 50'sini açtıktan sonra evlenen bile oldu yani.
Vallahi hocam bu büyük bir fecaat. Yani o yüzden en azından hocam yani sohbetlerimizde bile arkadaşlarımızın gözünü korkutmayalım.
Evet. Teşvik etmek lazım. Şu yani bu hiç riskleri, dezavantajları görmezlikten gelmek değil ama zaten yani bu yaştaki insan az çok aklı başında bir insan. Hani 25'li yaşlarda 30'a kadar olan dönemde hani acemiliği var, hayatı bilmiyor, insanları tanımıyor falan filan deriz ama 30'unu geçmiş insanlar artık feleğin çemberinden geçmiş.
Yani.
O artık hayatta biraz da risktir. Böyle her şey dört dörtlük gitmez. Bir de bugün evlendiğin bir insan ideal bir insan olabilir ama yarın onun öyle olacağının bir garantisi de yoktur yani. Hayat bir miktar riski göze almayı gerektirir.
Hatta hocam ben şöyle düşünüyorum. Mutlu ve huzurlu evlilik böyle garantili olarak olmaz. Taraflar mutlu evliliği kendileri
inşa eder.
İnşa ederler. Tabii, Her gün birisi hocam tuğla kor.
Evet.
Bazen hanım hasta olur, siz yemek pişirirsiniz. Bazen siz hasta olursunuz, eşiniz gider faturalar yatırır. Yani böylece fedakarlık güzellikler hocam ortaya saçıldıkça tarafların güzel ahlakından dolayı.
Evet.
Mutlu bir evlilik iki tarafın emeğiyle oluşturulur. Bizde hocam şöyle bir şey var Türk toplumunda. Harika bir damat adayı olsun.
Evet.
Her şey olsun. Aradığın bütün özellikler. Hilim, sabır, tevazu, para, arabası, villası.
Evet.
Ben de o zaman belki mutlu olurum. Ne güzel iş. Veya tam tersi. Öyle bir hanım olsun ki. Güzel. Ev işlerini çok bilir. Benim psikolojim daha konuşmadan deşifre anlar. Eder. Anlar, ona göre davranır. Yok böyle bir şey.
Yani iki tarafın dili de şu. Beni mutlu etsin. Ya ne demek? Birlikte mutlu olunur. Yani beni mutlu etsin diye bir şey olur mu? Yani bu aldığın şaklaban mı? Bu aldığın neydi padişahların?
Padişahların hani, palyaçosu oluyor hocam.
Maskara mı? Yani sonuç olarak senin...
Seni eğlendirmeye mi geliyor bu adam?
Yani Mevlana örneğini veriyor. Sen diyor bahçede gidiyorsun, dikeni suluyorsun... Çiçeği sulamıyorsun.
Ondan sonra gül bekliyorsun.
Çiçek niye suluyor? Solar tabii, dikeni suluyorsun yani.
Yani şöyle hocam, siz aile kurmuşsunuz. Eşinize göstereceğiniz alakanızı iş arkadaşınıza gösteriyorsunuz.
Evet.
Yani o sevgiyi olmadık. Her akşam mesela iş arkadaşlarınızla çıkıyorsunuz. Gece onlara kadar çaylar, kahveler içiyorsunuz bir yerlerde. Akşam eve gelince ya bu hanım niye mutsuz ya? Bu hanım beni niye mutlu etmiyor diye bir de eşinizi suçluyorsunuz.
Evet.
Ya sen eşine çiçek almamışsın, bir efendim çay içmeye bir güzel bir parka götürmemişsin. Annesini babasını ziyarete götürmemişsin. Hal hatırı sormamışsın. O yüzden hocam inşallah bu konuya devam edelim biraz. Bak bugün sadece iki ayet işleyebildik.
Evet.
Çünkü çok güzel konular bunlar. Ve hocam bizim Türk toplumunun çok terapiye ihtiyacı var bu evlilik hususunda.
Evet, çünkü bu konuda geleneksel bağlar çözüldüğü için artık yeni oluşumlara ihtiyaç var. Yani belki kurumsallaştırmaya ihtiyaç var. Şimdi diyelim ki insanlar eskiden zamanları genişti, evde zamanları vardı. Diyelim ki ağır hastalarını bile evde bakabiliyordu. Ama şimdi ne yapamıyor? Bakamıyor. Ne lazım? Ya hasta yani bu hasta bakan kurumlar ya da huzur evleri devreye giriyor. Yani bana göre artık evlilik konusunda da aslında böyle referans kurumlara ihtiyaç var.
Var ama hocam maalesef bizde de bu bazen feminist bir dalga oluyor. Yani aileyi kurmaktan çok yıkmaya yönelik. En ufak mutsuzluk, hırkürde hemen aileyi terk edin,
yuvayı terk edin. O yanlış. Bir de hocam mesela geçen BBC'de haberdi İngiltere'de. Ama bunlar sahici kurumlar. Yani öyle değil, şarlatan değil. Sosyal medya geçmişlerini kullanarak insanları eşleştiriyor.
Hocam onu ben çok taraftarım ya. Çünkü Facebook'ta diyorlar hocam 50 tane tık yaparsanız beğendi.
Evet.
Facebook sizi kadar tanıyormuş, arkadaşınız kadar. 80-100 tık yaparsanız anınız babanız kadar. Atıyorum 150-200 yaparsanız da ananızdan babanızdan daha iyi tanıyor.
Daha fazla zaten.
Hatta sizi sizden daha iyi tanıyor. Şeklinde bir okudum hocam. Hakikaten çok doğru. Yani hatta hocam belki inşallah bu hafta programımız bitti. Önümüzdeki haftalarda hocam belki yeni evlilik testleri geliştirmek lazım. Yani evet. Bizim buna İslam fıkhında küfür diyoruz. Eşitlik.
Denklik.
Evet. Denklik. Yani bu denklik var mı psikolojik denklik aralarında? Veya aralarındaki farklılıkları kaldırabilecek yapıları var mı diyelim?
Evet, yani bu tür bir kurumsallaşmaya şiddetle ihtiyaç var. O zaman ne olur? Ama bunlar güvenilir kurumlar ve sahici ölçme değerlendirme tekniklerini kullanacak. Aksi halde büyük şehirlerde insanların bir taraftan da çok fazla seçenek olduğundan, teorik olarak çok fazla seçeneği olunca insan bu defa o olmadı bu olur, o başkası olur modunda oluyor. Bu da insanlar için engelleyici olur. Mesela insan seçeneklerin sınırlı olduğunu bilse birini tercih eder yani. Şimdi mesela küçük bir bakkala girdiğiniz alışveriş yapmanız kolay oluyor. Çok büyük bir markete girdiğiniz zaman hepsini karşılaştırayım diyorsunuz yani.
Hocam bunu ben biraz evlilik açısından ufak bir köye gidiyorum hocam. Herkes kendine bir o köyden bir eş bulmuş ve evlenmiş.
Değil mi? O kadar bir avuç yer yani.
Alt tarafı 10 tane delikanlı, 11 tane kızımız veya 15 tane delikanlı, 20 tane kızımız var.
Evet.
Hiçbir Allah'ın kulu bekar kalmamış. Bazen hayret ediyorum. Allah Allah.
Evet.
Ya bir şehre gidiyorsunuz. Binlerce seçim var. Her mahallede 1000 tane genç delikanlı, 1000 tane genç kızımız var. Ama bunların yarısından fazlası bekar kalmış. Bulamıyorlar bir türlü.
Evet.
Hocam inşallah bu konu çok güzel oldu. Haftaya devam ederiz.
İnşallah.
Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin de burada sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinize hoşça kalın diyoruz.